Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş Server Tanilli 5. Kaset 1. Yüz Babil Kralı Nabopolassar'ın bağlaşığı olarak Kiaksar, başlıca düşmanı Asur'la hesaplaşmaya başlar. 612-605 yılları arasında Med ve Babil'in birleşik güçleri Asur'a öldürücü darbeyi vururlar. Ninova alınıp yerle bir edilir ve Asur İmparatorluğuna son verilir. Kiaksar arkasından Perslere, Urartulara ve Kapadokya'ya boyun eğdirir. Batı doğrultusundaki yürüyüş, Küçük Asya'da güçlü bir devlet olan Lidya'nın direnişiyle karşılaşır. 28 Mayıs 585 tarihinde Medlerle Lidyalılar arasındaki savaş, söylendiğine göre ünlü filozof Thales'in daha önceden haber verdiği bir güneş tutulması ile kesintiye uğrar. Düşmanlığa son verip Kiaksar, Lidya kralı Alyat ile barış yapar. Halys Irmağı her iki krallığın sınırı olarak tanınır. Kiaksar'ın yerine geçen Astiyak da yayılma politikasını sürdürdü. Küçük Asya'yı ele geçirmeyi başaramaz. Mezopotamya'nın ve Kuzey Suriye'nin fethine yollar birliklerini. Onun zamanı Med krallığının doruğudur. İran yaylasının ortalarından Halys Irmağı'na, Suriye'ye ve İran Körfezi'ne değin uzanıyordu ülkenin sınırları. Pers İmparatorluğu, Kehüsrev ve Kambis'in fetihleri. Med krallığının genişlemesini Persler durdurdu. Asurlu Vakanüvisler 9. yüzyıldan başlayarak Perslerden bahsediyorlar. Bu kabileler Medlerin hısımlarıydılar. Elam, Asurlarca ele geçirildikten sonra kuzeye İran Körfezi'ne bakan bölgeye çekilmişlerdi onlar da. Gelişmeleri Medlerin biraz gerisinden olmuştur. 588 yılında ise Persler 2. Kehüsrev'in yönetiminde Medlere karşı birleşirler. Böylece Kehüsrev yeni bir krallığın kurucusu olur. Onun doğuşu Doğu'nun eski tarihinde bir dönüm noktasıdır da. Kehüsrev önce Med krallığına son verir. İsa'dan önce 550. Bu zafer Pers kabilelerindeki ilkel ortakçı rejimin kalıntılarının ortadan kalkışını da hızlandırır. Sınıf ayrılıkları belirginleşir. Fetihler köleliği canlandırır. Yeni devletin başında da İran'ın bütün kabilelerinin tabi oldukları bir hükümdar bulunmaktadır. Kehüsrev ve soylular ganimet açlığı içinde imparatorluğun sınırlarını daha da genişletme politikasını gütmeye başlarlar. Kehüsrev'in seferleri sonunda iktisadi bakımdan geri ve aslında kırsal bir yaşam sürdüren kabilelerle dolu İran daha uygar, ancak 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın başlarında dışarıda savaşlar ve içeride sosyal mücadelelerin zayıf düşürdüğü devletlere boyun eğdirmiş oldu. Ayrıca Babil'in, Asur'un, Fenike'nin ve öteki ülkelerin tacir ve tefeci çevrelerinin çıkarları vardı bunda. Çünkü Orta Doğu'nun tek bir imparatorluk haline gelip güçlü bir yönetimin elinde bulunmasıyla halktan gelen başkaldırılar ezilecek, ekonomi güçlendirilecek ve uluslararası ticaret geliştirilecekti. Kehüsrev'in ordusunun yeniden örgütlenmesi büyük önem taşıyordu. Düzenli süvari birlikleri Pers ordusunun başlıca vurucu gücü oldu. Kehüsrev bu sayede Ermenistan'ı ve Kapadokya'yı çabucak ele geçirdi. 546 yılında Lidya'yı çiğnedi ve Krezus'un krallığının başkenti Sart'ta hesapsız serveti ele geçirdi. Az sonra da tüm Küçük Asya'ya Ege kıyılarındaki Yunan kentleri de içinde olmak üzere boyun eğdirdi. Mezopotamya'yı doğudan, kuzeyden ve batıdan kuşatmış olan ve bütün ticaret yollarına egemen olan Kehüsrev, başlıca hasmı Babil'i ele geçirmenin düşü içindeydi. Güçlükle de olsa onu da başardı. Babil'in soyluları, rahipleri, tacir ve tefecileri kentin kapılarını Pers ordusuna açtılar. Ticari ve mali faaliyetlerinin kendilerininkinden daha büyük bir imparatorlukta daha da genişleyeceği umudu içindeydiler. Babil'e 538 yılında giren Kehüsrev, iktidardaki ailenin son bireylerini de ortadan kaldırıp Babil kralı ilan etti kendisini. Yayınladığı ve metni bugün de elimizde bulunan bildiride Babil'deki eski rejimi sürdüreceğini, tanrılarına saygı duyacağını ve kentin gelişmesini destekleyeceğini vaat ediyordu. Sıra Mısır'a gelmişti. Onun fethiyle Kehüsrev tüm Orta Doğu'nun sahibi olacaktı. Ancak böylesine büyük bir sefere çıkmadan önce Perslerin üstünlüğünü tanıtmak için Kuzeydoğu'ya doğru yürüdü. Orta Asya steplerinde göçebe bir yaşam sürdüren Sas ve Massajet kabileleri kahramanca bir direniş gösterdiler. O savaşların birinde de Kehüsrev öldürüldü. İsa'dan önce 529. Yerine oğlu Kambis geçti. Fethedilen ülkelerin tacir ve tefeci çevrelerinin açlığına denk düşen, Pers soylularının açlığını gidermek için tutuşan bu hükümdar Kehüsrev'den daha tutkulu tasarılar içindeydi. İktidarını ta Kartaca'ya değin Akdeniz havzasının büyük bir bölümüne yaymak istiyordu. Mısır'ı ele geçirdi. Kartaca ve Habeşistan'a karşı seferleri ise başarısızlıkla sonuçlandı. Ne var ki Kehüsrev'in ve Kambis'in fetihlerinden ortaya çıkmış bu büyük imparatorluk istikrarsız ve geçiciydi. Çünkü imparatorluğu oluşturan kabileler ve halklar aralarında sağlam bir iktisadi ilişki, giderek ortak bir dil de olmadığı için birbirinden kopuk yaşıyorlardı. Mecusilerin başkaldırısı ve Dara'nın fetihleri. Ülkenin bütün güçlerini sınırsız bir gerginlik içine sokan bitmez tükenmez savaşlar, İran'daki halk kitlelerini olduğu kadar fethedilen ülkelerdeki yığınları da hoşnut etmiyordu. Krallık iktidarının merkezileşme eğiliminin karşısında olan soyluların bir bölümüyle rahiplerin işine yaradı bu. Kambis Mısır'dayken İranlı kabileler ayaklandılar. Başkaldırı yalnız İran'ı değil fethedilen ülkeleri de sardı. İmparatorluk yıkılacaktı neredeyse. Başkaldırıya ön ayak olanlar Mecusiler denen Med rahipleri ile doğuştan soyluların bazı ögeleriydi. Hareketin başında kendisinin Kambis'in kardeşi olduğunu ileri süren Mecusi Gomata bulunuyordu. Ancak sefere çıkarken Kambis yokluğundan yararlanıp tahtı ele geçirmesin diye küçük kardeşini öldürmüştü. Başkaldırının amacı da açıkça iktidarı Medlere verip Perslerin etkisini azaltmaktı. Kambis başkaldıranlarla hesaplaşmak üzere harekete geçti ve yoldayken öldü. İsa'dan önce 523. Ölüm nedeni bugün de bilinmiyor. Hareketi bastıran 1. Dara oldu. Akamanış Hanedanı'nın bir üyesi olan Hiyas Tasp'ın oğlu Dara, Mecusilerin başkaldırısını ezdikten ve Düzmece Bardia'yı boğdurduktan sonra çok uluslu imparatorluğun hemen her eyaletinde patlak vermiş olan ayrılıkçı ve kurtuluşçu hareketlere karşı inatçı bir mücadele sürdürdü. Arkasından devleti güçlendirecek önemli reformlara girişti. Dara'nın reformları. Dara imparatorluğunu satraplık adı verilen eyaletlere böldü. Neydi özelliği satraplığın? Hükümdarın mülkü olarak görülen topraktan onu işleyen topluluklar yararlanıyordu. Satraplık belli bir tarihi yaşamış ve içinde belli bir etnik grubun yaşadığı bölgeyi kapsıyordu. Satraplığın başında satrap adı verilen hükümdarın seçtiği bir yönetici vardı. İdari ve adli yetkiler satraptaydı. Ancak birçok eyaletlerin kendi yerel yöneticileri vardı ki satrapa bağlılığını sürdürmek koşuluyla bir takım iç işleri o yönetirdi. Satraplıklarda idari, adli ve dinsel yönden yerel biçimler sürdürülüyordu. Ora halkını incitmemek için yapılıyordu böyle. Satraptan başka her eyalet için doğrudan doğruya merkeze bağlı bir kumandan atanıyordu. Başta satrapları denemek için bu yola gidiliyordu. Dara hem satrapları hem kumandanları gözetlemek için geniş bir casus şebekesi kurdu ayrıca. Her satraplık belli bir vergi ödüyordu merkeze. Ticareti geliştirmek, satraplıklar arasındaki bağları sıklaştırmak için olduğu gibi stratejik amaçlarla da büyük yolların yapımına girişildi. İçlerinde en önemlisi Efes'i Sus'a bağlayan kral yoluydu. Bir başkası Babil'i Hind'e bağlıyordu. Her bakımdan özen gösteriliyordu bu yollara. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayacak bir kanal açılması düşüncesi yeniden gündeme girdi. Dara, değiş tokuşu desteklemek ve Pers İmparatorluğu'nun iktisadi yaşamını düzenlemek için bir para reformu yaptı. Darik adı verilen tek bir altın para kabul edildi. Yalnız kralın basmaya hakkı vardı bunu. Satraplıklar ise gümüş ve bakırdan ufaklıklar basabiliyorlardı. Dara'nın merkezileştirici eğilimleri askeri reformunda görülür bütün açıklığıyla. Her satraplık ve her garnizondaki silah mevcudunda kendisi belirliyordu gene. Orduların çekirdeği Perslerdi. Asıl asker kitle ise yerel halklardan oluşuyordu. Genel olarak Persler bütün imparatorlukta ayrıcalıklıydılar. Vergi ve angarya dışındaydı kabileleri. Dara'nın askeri ve idari reformları ile birçok iktisadi büyük merkezlerin varlığı, iç ve dış ticaretin olduğu kadar transit ticaretin de gelişmesine büyük katkıda bulundu. transit ticaretin merkezleri, belli başlı doğu kentleri, özellikle Babil'de. Babil'de tefeci kuruluşlar ortaya çıkmıştı ve Dara'yı saldırgan dış politikasında olduğu gibi içerideki reformlarında da destekliyorlardı. 3. Pers İmparatorluğu'nun çöküşü. Dara yönetimini örgütlerken imparatorluğunu genişletmeye de devam ediyordu. Batıda, Afrika'da Kiraniki ve Barka'yı aldı. Doğuda sınırlarını İndus boylarına götürdü. Kuzeyde Orta Asya'da birçok bölgeyi fethetti. Harezmi, Sogdiyan'ı, Baktriyan'ı ve ötekileri. Baktriyan satraplığı Perslerin doğudaki topraklarının merkezi olmuştu. Dara, Kafkasya'ya, Transkafkas'a ve İskitlere karşı da seferler yaptı. Tam bir başarısızlıkla sonuçlandı bunlar. Küçük Asya'ya eli boş dönen Dara, daha sonra Trakya'yı, Makedonya'yı ve Ege'deki adaları almayı başardı. İsa'dan önce 5. yüzyılın başlarında Persler kıta Yunanistan'ını ele geçirmek istediler. Ancak küçük Yunan siteleri istilacılara karşı korkunç bir direnişte bulundular ve önce 1. Dara'ya sonra da oğlu Xerxes'e öldürücü darbeler indirip bağımsızlıklarını korudular. Bunları ileride anlatacağız. Şu anlaşılmıştı. Persler yenilmez değildiler artık. Kehüsrev'in ve Kambis'in orduları ortak çıkarlara sahip oldukları, giderek birlik ruhu da taşıdıkları için güçlüydüler. Onlardan sonra gelenlerinki ise boyun eğdirilmiş halklardan oluşuyordu. Bu halkların ise Perslerin ne fetihlerinde çıkarları vardı ne de güçlenmelerinde. Artaxerkes ile 2. Dara zamanında Perslerin askeri aristokrasisi ve idari örgütleri ile fethedilmiş bölgelerin halkları arasındaki çelişme giderek arttı. Aşırı vergiler, korkunç angaryalar kinleri bileyledi. Başta devşirme Pers ordusunu zayıflatıyordu. Saray entrikaları, karışıklıklar, satrapların ayrılıkçı başkaldırıları, memurların görevlerini kötüye kullanmaları Akamanışlar devletini çözdü. İkinci Artaxerkes, Spartalılarla yaptığı Antalkidas barışı ile Perslerin durumunu Ege'de biraz düzeltir gibi olduysa da imparatorluğun öteki bölgelerinde başkaldırılar ve ayaklanmalarla uğraştı durdu. Bu arada Mısır'da bağımsızlığını ilan etti. Kardeşi genç Kehüsrev de başkaldırdı kendisine, ne var ki yenildi. Özetle Pers İmparatorluğu hızla dağılıyordu. 3. Artaxerkes Mısır'da, Fenike'de ve Kıbrıs'taki başkaldırıları güçlükle bastırabildi. Akamanışların saltanatına 3. Dara zamanında yeni bir köleci devletin temsilcisi Makedonyalı İskender son verdi. Bunu da ileride anlatacağız. 4. Pers uygarlığı. Din. Orta Asya halkları ve İran'ın dinini incelemek için kaynak olarak yalnızca Avesta adlı kutsal kitap, Herodotos'la Plutarkos'un yazdıkları ve Akamanışlardan kalma bazı yazıtlar var elimizde. İlkel İran dini insanın doğayla mücadelesindeki güçsüzlüğünü yansıtıyordu. Kabileler kutsal hayvanlara, örneğin köpeğe, öküze tapıyorlardı. İranlarda ve öteki halklarda gördüğümüz bu kült totemizmin bir kalıntısıdır. Başlıca tanrılara gelince doğanın güçlerini temsil ediyorlardı bunlar. En yaygın kültler toprak, gök ve ateş kültüydü. Ateş kültü Hürmüz'e adanmıştı. Yıldızlar kültünün özellikle güneşin önemli bir rolü var. Güneş tanrı Mitra'da kişileştirildi. Mitra kültü tarıma ve hayvan yetiştirmeye bağlı. Doğanın üretici güçlerinin simgesi olan Mitra daha sonra ölülerin koruyucusu ve savaş tanrısı oldu. Eski İran dininde tapınak yok. Ayinler, doğa ve kurban törenleri uygun görülen yerlerde yapılıyordu. Daha sonra efsaneye göre Zerdüşt'ün kurduğu devlet dinine büyük önem verildi. Çoğu bilginler Zerdüştçülüğün Orta Asya'da daha da doğru olarak Harezm'de olduğunu tahmin ediyorlar. Bu öğreti açıkça ikinci bir nitelik taşıyor. Buna göre ışık ve iyilik tanrısı Hürmüz, Ahura Mazda, karanlığın ve kötülüğün tanrısı Ahriman ile sürekli bir mücadele içindedir. Hürmüz, insanlara erdemi ve düzeni, tarımı ve zanaatları öğütler. Ehrimen ise kötülük ve karışıklık taşır her yana. Böylece her inanan Hürmüz'ün buyruklarına uygun hareket etmeli. Dindar olmalı, hükümdarlara itaat etmeli. Var gücüyle tarımla uğraşmalı ve hayvan yetiştirmelidir. Zerdüştçülüğün temsil ettiği bu ikicilik, çalışan kitleler üzerindeki üstünlüklerini meşrulaştırmayı arayan zenginlerin sosyal ve siyasal eğilimini dile getiriyor açıkça. Işık aslında bu üstünlüğün simgesi. Öyle olduğu için de din, egemen sınıflar yararına olmak üzere hükümdarlık iktidarına mutlak boyun eğmeyi ve uslu uslu çalışmayı emrediyordu. Sanat. Eldeki anıtlara ve heykellere bakarak eski İran'ın sanatı hakkında bir düşünceye varabiliriz. Bize kadar gelebilen mimarlık kalıntıları, örneğin Sus'taki Kral Sarayı'nın yıkıntıları ile Persepolis Sarayı'nın 100 sütunlu sarayı, bu sanatın yerli yanları da olsa Perslerin fethettikleri daha ilerlemiş halkların sanatlarından esinlendiğini gösteriyor bize. Böylece 100 sütunlu saray düşüncesi Mısır'dan, Sus'taki okçular efrizi Asur'dan, düz yere saray yapıp kabartmalarla kaplamak Küçük Asya'dan alınmış. Ancak bütün olarak yine de özgün şeyler bunlar. Sus Sarayı'ndaki 1. Dara'nın yazıtı sarayın İonyalı, Mısırlı, Babilli, Lidyalı ve başka ülkelerden getirilmiş esirlere yaptırıldığını anlatıyor. Belirtmeye gerek yok. Görkemli yapılarda Akamanişler Hanedanı'nın despotları imparatorluğun gücünü ve zenginliğini ilan edip duruyorlardı. Eski İran birkaç yazıtla kilden tabletlere kazınmış belgelerin dışında hiçbir edebi eser bırakmadı. Öyle olduğu için de eski İran'ın edebiyatının nasıl olduğunu tasarlamak güç hayli. Onun da Orta Asya ve Orta Doğu halklarının edebiyatından esinlendiğini söyleyebiliriz. Akamanışların Kehüsrev'den beri kullandıkları açık olan çivi yazıları Mezopotamya'dan geliyor. Bu yazı krallığın resmi yazışmalarında kullanılıyordu. Dara devrindeki metinlerin çoğu Arami dilinde. İran takvimi de Babil etkisini gösteriyor. Tanıyabildiğimiz kadarıyla Akamanış uygarlığı belli bir seçmeciliği temsil ediyor. Doğrudan doğruya devletin askeri niteliği ile açıklanabilir bu. Ganimeti toplarken başka halkların kültürel değerlerini de devşiriyordu. Ancak şu da var ki Pers İmparatorluğu ilk çağın Doğu ve Batı uygarlıkları arasında bir yakınlaşmayı da sağladı. Bu yakınlaşmanın her iki yana da yaradığı bir gerçektir. Bölüm 7. Hint. İlk çağ uygarlığının ve kültürünün en büyük merkezlerinden biri de Hint oldu. Onun özgünlüğü şuradaki katkısını yaptıktan sonra sönüp gitmedi. Aradan yüzlerce yıl geçmiş de olsa bugün de koruyor özgürlüğünü. Aynı şeyi Çin için de söyleyeceğiz. Önce nasıl bir coğrafya ve insan ortamında doğdu bu uygarlık? 1. Doğa ve insan. Mısır'la Mezopotamya'nın tersine Hind'in doğal koşulları pek büyük bir değişiklik ve karmaşıklık gösteriyor. Hindistan, Güney Asya'da bulunuyor. Orada belli başlı iki bölgeyi birbirinden ayırmak gerek. Güney ile kuzeyi. Güneyde Dekkan Yarımadası uzanıyor. Kuzey ise tam kıta. Hint, başka ülkelerden Himalaya dağları ve denizlerle ayrılıyor. Her ikisi de ilişkileri güçleştiren engeller bunlar. İklim sıcak olduğundan iktisadi yaşamın başta gelen etkenlerinden biri su kaygısı. Yaz yağmurlu bir mevsim. O yüzden de tarıma elverişli. Ne var ki yağış pek düzensiz. Kuzeydoğu ile kıyı bölgelerde yağmurlar pek bereketli. Ancak kuzeybatı ile ülkenin ortasında daha az ve birçok yerlerde tarıma yetmediğinden sulama gerekiyor ayrıca. Irmaklar pek bol ve yoğun Hint'te. Ama çoğunun akışı düzensiz, hızlı ve dar boğazlardan geçiyor. Ancak Indus ve Ganj'da kollarının ilk çağda iktisadi bir önemi vardı. Öteki sulardan da taşıma ve sulamada yararlanılıyordu. Dağlar ve jungle'lar gibi doğal engeller Hindistan'daki halkların birbirleriyle ilişkide bulunmalarını da engelliyordu. Aralarındaki gelişme farklılıkları ve çeşitlilikler bundan. Öyle ki fizik görünüşleri bakımından bile Hindistan'ın çeşitli bölgelerindeki halklar iyiden iyiye farklı birbirinden. Diller de öyle. Büyük bir çoğunluğu iki dil ailesinden birine giriyor. Hint Avrupalılarla Dravidyen. Birinci gruba giren diller genellikle Kuzey Hint'te, ikinci gruptakiler ise güneyde konuşuluyor. Kuzeydeki halkların dillerinin sınır dışındaki dillerle olan yakınlığı, Hint Avrupalı dilleri konuşan halkların Hindistan'a dışarıdan göç etmeleriyle açıklanabiliyor genellikle. Kendilerine Aryan denen Kuzeybatı Hindistan halkları istilacı olarak görülüyor. Ne zaman geldiler Hint'e ve nereden hangi nedenle geldiler? Bilim dünyası henüz kesinlikle saptayabilmiş değil bunu. 2. Eski Hint tarihinin aşamaları. Harappa uygarlığı. İsa'dan önce 3. bin yıllarından başlayarak ülkenin kuzeybatısında İndus Vadisi'nde pek büyük bir uygarlık serpildi. Harappa uygarlığı. İndus uygarlığı da deniliyor. O devre doğru Hintliler tarımı ve hayvan yetiştirmeyi biliyor ve madenleri işleyebiliyorlardı. Bu yüzden pek geniş topraklardan yararlanabildiler. Buğday ve arpa gibi tahıl ekimi, sebzecilik, yemişçilik yapılıyordu. Pamuğu ilk kez Hintliler yetiştirdiler. 4 ya da 5 bin yıl önce İndus Vadisi'nin iklimi pek nemli idi ve tahıl sulanmamış topraklar üzerinde yetişebiliyordu. Ayrıca ırmakların taşma sıralarında alüvyonlu topraklarda da ekim yapılabiliyordu büyük bir olasılıkla. Mümkündür ki sulama da yapılıyordu. Ancak kesin kanıtları yok elimizde bunun. Sürü hayvanları ekonomide hatırı sayılır bir rol oynuyordu. İsa'dan önce 3. bin yılın sonlarıyla 2. bin yılın başlarında ki Harappa uygarlığının doruğuna varması bu döneme rastlar, Hintliler tuncu işlemeyi biliyor ve madenden çalışma aletleri, silahlar, günlük ev eşyaları yapıyorlardı. Dokuma, tuğla yapımı, çömlekçilik, süs eşyaları yapımı gibi zanaatçılığın öteki alanları yüksek bir düzeye erişti. Dışarıdan getirilmiş ham maddelerden yapılma, yığınla ağırlık, yazılarını hala okuyamadığımız mühür ve çeşitli eşya, Hint'in öteki bölgeleriyle olduğu gibi dış ülkelerle de ticaret ilişkilerinin varlığını gösteriyor. Harappa uygarlığının belli başlı merkezleri kentlerdi. İndus Vadisi'nde 4000 yıl önce kurulmuş yığınla kentin kalıntıları bulundu. Bunların içinde en önemlileri de o uygarlığa adını vermiş olan Harappa ile Mohenjo-Daro idi. İçlerinde binlerce insanın oturduğu bu büyük kentler ırmak kenarlarında kuruluyor ve çevreye egemen bulunuyorlardı. O kentlerde birbirini dikine kesen yollar, pişmiş tuğladan bir ya da iki katlı evler görüyoruz. Bu evler pek sade ve bir örnek idi gerçi ama belli bir konforu da vardı. İçlerinde yıkanılacak yerler, asıl kent kanalizasyonuna bağlı pek yalın bir kanalizasyon, o dönem için pek dikkat çekicidir. Kentlerin merkezlerinin dışında ayin yapılan yerlerle yöneticilerin binalarını, ambarları, değirmenleri ve emekçi evlerini içine alan kaleler bulunuyordu. Elimizdeki verilere dayanarak söyleyebiliriz ki İndus Vadisi'nde İsa'dan önce 3. 1000. yıldan başlayarak köleci bir toplum yaşamıştır. Bu toplum kültür düzeyi bakımından o devrin Mısır ve Mezopotamya toplumlarından hiçbir konuda da aşağı değildir. İsa'dan önce 2. bin yılına doğru bu uygarlık gerilemeye başlar. Harappa ile Mohenjo-Daro'yu bizzat içinde oturanlar terk ettiler herhalde. Harappa'nın Hindistan'a kuzeybatıdan giren Hint-Avrupalı istilacılar yani Aryanlarca yıkılmış olması akla geliyor. Ancak bu konuda yeterli kanıtlar yok henüz elimizde. Harappa uygarlığı baştan aşağıya yıkılmadı aslında. Çünkü Hint tarihinde daha sonraki devirlere sıkı sıkıya bağlı olduğunu görüyoruz onun. 2. bin yılın ortalarından 1. bin yılın ortalarına. Harappa uygarlığını maddi kalıntılar anlatıyor bize. Ondan sonraki dönemi ise yazılı belgelerden öğreniyoruz. Bunlar özellikle dinsel esinli metinler, vedalar ve epik poemler, Mahabharata ve Ramayana. Edebi kaynakların verileri de daha çok öteki bölgeler, Ganj Vadisi ile Himalaya'nın kolları. Bu devirdedir ki Hint demir devrine geçti. Demirden yapılmış, daha dayanıklı ve daha kullanışlı aletler kullanarak, ormanlarda ve jungle'da kendisine daha güvenerek yol açtı ve daha sert toprakları ekebildi. Bunun için sulama ve kurutma çalışmaları daha da kolaylaştı. Zanaatlar da gelişti. Ganj Vadisi'nden ve merkezi Hint bölgesinden genişliğine yararlanıldı. İşte gene oralardadır ki yeni kentler ve yüksek bir uygarlık boyattı. Harappa dönemi için köleci bir toplum yapısından varsayımlara dayanarak bahsedebiliriz. Ama yeni doğan uygarlık için böyle bir yapı artık kesinlikle ortaya çıkmıştır. Vedaların en eskisi olan Rig Veda çok sayıda köleden söz ediyor. Onlar için kullandığı deyim de başlarda düşman, gasp eden anlamına gelen Dasya. Buradan şunu anlıyoruz ki ilk köleler savaş esirleriydi. Daha sonraları özgür oldukları halde sefalete düştükleri için kendi özgürlüklerini ve çocuklarının özgürlüklerini satan insanlar görüyoruz. köle kadınların çocukları da kölelik zincirini takıyorlardı boyunlarına. Köleler efendilerinin mutlak mülkiyeti altındaydılar. Efendileri onları satabileceği gibi armağan edebilir ya da cihaz olarak verebilirdi. Hangi işte olursa olsun kullanılabilirlerdi. Bununla beraber köleliğin ortaya çıkmasından sonra da ilkel topluluk rejiminin bir takım kalıntıları sürdü bir süre. Toplumun sınıflara bölündüğü anda devlet ortaya çıkıyor. Aristokrasi kabile yönetiminin dizginlerini ele geçiriyor ve kölelerle topluluğun en yoksul kişilerinin itaatini sağlamak için yararlanıyor bundan. Kabilenin şefi yani raja bir çeşit kral oluyor. Ne var ki bir uzun zaman daha köleci devletler eski kabileyi biçimlerini ve ilkel demokrasinin ögelerini sürdürdüler. Sınıflar belirlendikçe özgür insanlar arasındaki sosyal eşitsizlik de belirleniyordu gitgide ve onun sonucu olarak bir hiyerarşi çıkıyor ortaya. Özgür halk daha sonraları kastlara dönüşecek olan varnalara bölünüyor. Bunların başında kabilenin doğuştan soylularını oluşturan Brahmanlarla Ksatriyalar geliyor. Birinciler rahipler zümresini, ikinciler de asker soyluları temsil ediyor. Toplumun özgür üyelerinin büyük çoğunluğu Vaisyalar. Toplulukta hiçbir şeyleri olmayan ve kabilenin kararlarına katılmadıkları gibi dinsel törenlere de katılmayan özgür yabancılar Varnaların sonuncu zümresini oluşturuyor. Çudralar. Bir Varna'ya bağlılık doğuştan olduğundan genellikle bir Varna'dan ötekine geçmek mümkün değildi. Birbirinden farklı Varna'dan olanlar arasında evlilik de yasaktı aslında. Varnaların kanun karşısındaki hakları da aynı değildi. Aşağı varnalardan olanların işledikleri suçlar, yukarıdakilerin işledikleri suçlara oranla daha sert biçimde cezalandırıldı. Hint'te ilk köleci toplumun dini Brahmanizm'di. İlkel topluluğun ve dağlar yoluyla bize bir bölümüyle de olsa ulaşmış dinsel inançları doğa güçlerinin tanrılaştırılmasına ve animizme dayanıyordu. Yeni toplumun gereksinimlerine uyduruldu bu ögeler. Tanrılar hükümdarların ve soyluların koruyucuları olarak görülmeye başlandı. Metampsikos yani ruhun bir medenden ötekine göç etmesi düşüncesinden, ruhun sosyal bakımdan az çok yüksek bir sıradaki bir kişinin bedenine geçmesinin, ölenin geçirdiği yaşama bağlı olduğunu güçlendirmek için yararlanıldı rahiplerce. Öyle olunca çalışan bile kendini ezen boyunduruktan ve yaşamının ağır koşullarından sorumluydu. Brahmanizm, devleti kutsal bir kurum katına çıkarıyor, hükümdarın kişiliğini kutsallaştırıyor ve sosyal eşitsizliği yani Varnalar sistemini onaylıyordu. Gitgide karmaşık bir ayin biçimi oluştu ve tapınma ile ilgili çeşitli görevlerin yerine getirilmesi özel bir hazırlanışı gerektirdi. Başlarda devletin parçalanmışlığı ve kabilelerin büyük sayısına bakarak Brahmanizm tek bir tanrıya değil birçok tanrıya yer veriyor ve aralarında da hiyerarşiler kabul ediyordu. Hiyerarşinin en üstünde olan tanrı doğa güçlerini temsil eden ve doğurganlıkla ilgili pek eski inanışları da dile getiren Çiva idi.
Bazen de var olan her şeyin koruyucusu ve güneşin en eski kişileştirilmelerinden biri olan Vişnu idi. Din adamları Panteon'un başına dünyanın yaratıcısı olarak Brahma'yı da koymayı denediler. Ne var ki bu inanış tutmadı pek. İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıllarda Hint. İsa'dan önce 1. bin yılın ilk yarısı Hint'te devletler arasında bitip tükenmeyen savaşlarla doludur. Üretici güçlerde ve köleci ilişkilerdeki gelişmeler kabile rejiminin kalıntılarını da giderek sildi ve devletlere despotik bir nitelik verdi. 1. bin yılın ortalarında Kuzey Hint'te sayısı hayli az da olsa bağımsız büyük devletler görüyoruz. Daha önceki küçük devletler büyüklerce yutulmuştur. Bu kez en güçlü devletler arasında hem de uzun bir mücadele başlar. Bunlardan en güçlüleri olan Koçala ile Magadha arasındaki mücadeleyi Magadha kazanır. 4. yüzyılın ortalarında Magadha hükümdarlarının iktidarı bütün Ganj Vadisi ile merkezi Hint'in bir bölümüne yayıldı. Ve Magadha Hint'in başlıca devleti olup çıktı. İsa'dan önce 1. bin yılın ortalarında Hint öteki ülkelerle de ilişkilerini artırıyor. 6. yüzyılın sonunda Pers hükümdarı 1. Dara İndüs Vadisi'nin bir bölümünü alır ve bir yerli satraplık haline getirerek Akamanışlara bağlar. 327 yılında da İskender, Pers İmparatorluğunu yıktıktan sonra Hind'in kuzeybatısını işgal eder. Budizm. İsa'dan önce 1. bin yılın ortalarında Hint'te köleci rejimin iyice geliştiği ve büyük devletlerin doğduğu bir devirde Brahmanizm artık doyuramazdı köle sahiplerini. Budizm doğdu. Budizm Buda'dan geliyor. Aydınlanmış demek. Efsaneye göre yeni dinin temel ilkelerini koyup yaydığı kabul edilen kişinin takma adı bu. Budizm İsa'dan önce 6. ve 5. yüzyıllarda kesinlikle ortaya çıkmıştı. Doğduğu dönemde köleciliğin gelişmesi ve kölelerin sömürüsü üzerine kurulu despot devletlerin ortaya çıkışı, giderek sosyal eşitsizliğin yaygınlaşması sonucu toplumun bağrında uzlaşmazlıklar gitgide daha kesin bir hale gelmişti. Ne getiriyordu Budizm? Budizme göre çalışanların kendi ruhlarını kurtarmaktan başka hiçbir amaçları olmamalı ve sosyal ilişkileri değiştirmek konusunda her türlü girişime sırt çevirmelidirler. Budizm de metampsikoz görüşünü ele aldı. Ona göre yaşam kötüdür. Acı çekmek demektir yaşamak. Öyle olunca da ruhun birbiri arkasına yeniden doğuşlarını engellemeli, nirvana'ya varmalı. Yani ruhu yok edip ortadan kaldırmalı. Ruhun yeniden doğuşu daha önceki yaşamda yapılan eylemlere göre olacaktır ve insanın davranışı da bizzat arzularının bir sonucudur. İşte bu arzulardan vazgeçme yoluyladır ki nirvana'ya varılacaktır. Selametlerini isteyenler dünyanın boş gururlarından kaçınmalı ve keşiş olmalıdır. Budizm koruyucu tanrılar kabul etmiyordu. Kurban da herkesin ruhunu kendi eylemleriyle yeniden doğmaktan kurtarabileceği andan başlayarak rahipler de gereksizleşiyordu. Köken, soy sop, şu ya da bu gruptan gelme, şu ya da bu varnadan olma, nirvana'ya erişmek için hiçbir rol oynamıyordu. Yalnız köleler bundan yoksundu. Çünkü arzularından sıyrılsalar da eylemlerinde özgür değildiler. Budizm edilgenliği, gerçekliğe tevekkülle boyun eğmeyi öğütlediğinden, giderek ezilenleri ezenlere karşı mücadelelerinde manevi bakımdan silahsızlandırdığından, zulme uğramak şöyle dursun, 5. yüzyıldan başlayarak köleci soyluların desteğini bile sağladı. Örneğin Asoka zamanında Moryalar İmparatorluğu'nun ideolojik temeli oldu. Asoka'nın kendisi de Budizm'e girdi ve Hint'te ve Hindistan dışında destekledi onu. Keşiş toplulukları da gitgide daha bol ve pahalı bağış ve armağanları kabul eder oldular. O devirde şu ya da bu kökenden gelmek, şu ya da bu kabileden olmak önemli bir rol oynamıyordu zaten. Önemli olan zenginlikti, eldeki kölelerin sayısıydı. O nedenle Budizm, kabile inanışlarından üstün de olsa gelişmekte olan büyük köleci devletler için çok ciddi ideolojik bir temeldi. Ayrıca iyi örgütlenmiş ve disiplinli keşişler iktidardaki sınıfın hizmetinde daha etkin bir rol oynayabilirlerdi. Brahman rahipler aralarında hep bölünmüş olmalarından dolayı bu hizmeti yerine getiremez olmuşlardı çünkü. Moryaların İmparatorluğu. Makedonyalılara karşı Hind'in kuzeybatısında ortaya çıkan başkaldırının şefi, Hind'in tanıdığı saygınlığı en büyük devlet adamlarından biriydi. Chandragupta. Chandragupta Moryalar İmparatorluğunu kurar. Daha sonra bütün kuzeyi, belki güneyin bir bölümünü de ele geçirip eski Hind'in en geniş devletinin temellerini atar. Moryalar İmparatorluğu en görkemli devrini ise Asoka zamanında yaşadı. Onun devrinde imparatorluk yarımadanın güneyindeki bölge ile bugünkü Afganistan dışında bütün Hindistan'ı içine alıyordu. Hint'te üretici güçlerde büyük gelişmelerin olduğu bir dönemdir bu. Köleci Hint, İsa'dan önce 6. 2. yüzyıllara rastlayan Moryaların zamanında bile klasik ilk çağ ülkeleri kadar gelişmiş değildi. Ne Latifundiya vardı ne de çok sayıda kölenin kullanıldığı büyük iş yerleri. Bununla beraber kölelerin sayısı gene de fazlaydı. Hükümdarın soyluların topraklarında daha küçük işletmelerde özellikle hizmetçilerin durumundan pek farklı olmadıkları aile ekonomisinde çalışıyorlardı. Ticaret için imalatın yetersizliği ilkel ortakçı rejimin hala güçlü kalıntıları ataerkil bir nitelik veriyordu köleliğe. Köleci ilişkilerin gelişmesini büyük ölçüde engelleyen, üretimin niteliğine bağlı olan ortakçı köy topluluğunun direnişi oldu. geniş toprakların kurutulması ya da sulanması, ekili tarlaların kuşlara ve hayvanlara karşı korunması, ormanlarda yer açma gibi çalışmalar, hele o zamanların teknik düzeyi göz önünde tutulursa, iyice örgütlü bir topluluğun çabalarını gerektiriyordu. Ama bütün bunlar servetlerin ve sosyal durumların farklılaşmasını geciktiriyor ve toprakların toplu mülkiyetini sürdürüyordu. Ayrıca topluluk belli bir noktaya kadar kendine yeterli bir varlıktı. İktisadi bakımdan kentle pek az bağlılığı vardı. Ülke içinde gelişen ticaret onu ilgilendirmiyordu pek. Onun seçim yoluyla ya da miras yoluyla ortaya çıkan kendi yönetimi vardı. Devlete vergiyi de tek tek bireyler değil, topluluk ödüyordu. Moryalar İmparatorluğu birbirinden pek farklı gelişmeler yapmış kabilelerden ve etnik gruplardan oluşuyordu. Bilindiği kadarıyla tek bir idare sistemi yoktu. Tabii kabile ve devletler özel kalıyor, sadece bir vergi veriyor ve bir askeri müfreze besliyorlardı. Tabii hükümdarları denetlemek için de yöneticiler birbirinden farklı yerlere gönderiliyordu. Hükümdar orduya dayanıyordu. Yunan yazarların anlattıklarına bakılırsa Chandragupta'nın sefer halinde 600 bin piyade, 30 bin şövalye ve 9 bin fil vardı ordusunda. Doğaldır ki devlet örgütünün ve ordunun bakım ve donatımı pek pahalıydı. Bu giderleri karşılamak için hükümdar topluluk işletmelerine ürünün altıda biri oranında vergi koyuyor ve tacirlerden haraç alıyordu. Hükümdar bağımlı topraklardan da bir vergi alıyor ve kendi kişisel mülklerinin gelirlerinden de yararlanıyordu. Ayrıca özgür halk Angarya'ya tabiydi. Budizm, Asoka zamanında Moryalar İmparatorluğu'nun ideolojik temeli oldu. Ne var ki bütün çabalarına karşın Asoka sağlam ve birleşik bir devlet yaratamadı. Öyle olduğu için de ölür ölmez imparatorluk çökmeye başladı. İsa'dan önce 187 yılına doğru hanedanın son temsilcisini bir ordu şefi tahttan indirip yeni bir hanedan, Chunga Hanedanı kurdu. Moryalar imparatorluğunu çökerten sadece içerideki nedenler değildi. Dış politikadaki yenilgiler de katılmıştı buna. İsa'dan önce 2. yüzyılın başlarında Baktriyan'daki Yunanlılar Hint'i istila ettiler ve Penkap'ta yerleştiler. Onları 2. yüzyılın sonlarına doğru yenenler, Orta Asya kökenli olan ve Hint'te Sakalar diye adlandırılan Massagetler oldular. Bu kabileler ülkenin bütün kuzeybatısını ve belki de Orta Hind'in bazı bölgelerini egemenlikleri altına aldılar. Kuşanlar ve Guptalar. İsa'dan sonra 1. yüzyıldan başlayarak Sakaların kabilelerinden biri üstünlüğünü kabul ettirir. Bugünkü Tacikistan'da yerleşmiş olan bu kabile tarihin sahnesine Kuşanlar adıyla çıkar. İsa'dan sonra 1. yüzyılın ortalarında Kuşanlar Hind'in fethine başlarlar. Part ya da Yunan hükümdarlarının yönettiği ülkenin kuzeyindeki küçük devletlere boyun eğdirirler. 2. yüzyılın başlarında Kuşanların imparatoru Kanişka, Hind'i içine almak üzere Orta Asya'nın geniş toprakları üzerinde egemenliğini kurar. Bu çok uluslu devlet kültür alışverişinde pek canlı bir merkez oldu. Hintliler Orta Asya halklarından özellikle mimarlık ve plastik sanatlar bakımından yararlandılar. Hint uygarlığı da öteki halklar üzerinde büyük bir etkide bulundu. Kuşanlar Hint uygarlığını pek çabuk özümsediler. Budizmi de kabul edenler oldu aralarında. Başta Kanişka'nın kendisi ateşli bir koruyucusu oldu Budizmin. Birçok manastırlar kurdu, tapınaklar yaptırdı, din yayıcılarının faaliyetini destekledi. Ve bir toplantıda Budizm yeni bir biçim aldı, Mahayana. O tarihten başlayarak da Budizm Orta Asya'da ve Çin'de yayılmaya başladı. Birbirinden o kadar farklı ırklardan oluşan Kuşanlar İmparatorluğu fazla yaşayamazdı. Kanişka'nın ölümünden pek az sonra çöktü. 4. yüzyılın ilk yarısında Gupta İmparatorluğu ortaya çıktı. Hind'in son büyük köleci devleti budur. Devletin bel kemiği yine Magatha'dır. Başkenti de Pataliputra. Hanedanı kuran 1. Chandragupta egemenliğini tüm Magatha'ya yayar. Oğlu Samudragupta daha da genişletir sınırları. Ancak Gupta İmparatorluğu doruğuna 2. Chandragupta zamanında erişir. Devlet Bengal Körfezi'nden Arap Körfezi'ne kadar uzanır. 5. yüzyılın ortalarında Kuzey Hint, Orta Asya'dan gelen Heftalit Hunların istilasına uğradı. Hunlar başka devletlerin arasında Gupta İmparatorluğu'nun da üstüne çullandılar. Çatışmalar yıllarca sürdü. Ancak gitgide feodal bir nitelik almaya başlayan Gupta İmparatorluğu bu uzun savaşları gözleyebilecek durumda değildi. 5. yüzyılın sonlarında Gupta Hanedanı'nın egemenliği Magadha ve onun doğusu ile güneyindeki birkaç parça topluluğu içine alıyordu ancak. Ve bu tarihlerden başlayarak da bu krallık hakkında kayda değer bir bilgimiz yok. Köleliğin bunalımı ve feodalitenin doğuşu. İsa'dan sonraki ilk yüzyıllar Hint'te büyük bir iktisadi gelişme dönemidir. O zamana değin gelişmesi kuzeye oranla daha ağır olmuş olan güney bölgesi gelişmektedir şimdi. Tarımda, sanayi ve ticarette gerçekten büyük atılımlar vardır. Ancak köleci rejimde bir bunalım da ortaya çıkmıştır. Yeni iktisadi ilişkiler kendisini haber vermektedir. Köle emeğinin üretici güçlerin gelişmesini sağlamadaki yetersizliği ortaya çıkmıştır. Üretimde giderek daha az köle çalıştırılmaktadır. Çoğu da hükümdar saraylarında ya da soyluların ve zenginlerin malikanelerinde iş bulabilmektedir. Aynı devirde özgür insanları, ortakçı topluluğun üyelerini köle gibi kullanmak eğilimi ortaya çıkıyor. Bu bir feodalitedir. Devlet borçlarını aynen ya da parayla ödemiyor, köleci soylulara, rahiplere ve yüksek görevlilere topraklar veriyor. Bu ortakçı topluluklardan alınan vergi de devlete değil, devletin kendisine ait hakları devrettiği kişilere gidiyor. Bu kişiler de aldıkları toprakların mülkiyetini üstlerine geçiriyorlar, yavaş yavaş ve özgür köylüleri kendilerine bağımlı hale getiriyorlar. Bir takım görevler de babadan oğula geçmeye başlıyor. Özellikle Orta ve Güney Hint'te eskiden geri kalmış kabileler, köleci kralcıkların çöküş zamanında uygarlığın nimetlerine kavuşuyorlar ve köleci rejimi tanımadan doğrudan doğruya bir başka aşamaya, feodalite aşamasına geçiyorlar. Bu durumda feodallerin sınıfı kabile aristokrasisinden doğuyor. Feodal dönemde Budizm de rol oynuyor. Budist tapınaklar ve manastırlar da içlerinde ortakçı toplulukların yaşadığı geniş toprakların sahibi olmuştu. Budist rahipler de gitgide feodalleşiyordu ve kendilerine bağlı ortakçı toplulukların üyeleri bir serf sınıfı oldu. Özgür köylüler köleleştikçe onların sosyal durumu da değişiyor, eskiden vaisya olarak görülen bu insanlar gitgide çudralara yaklaşmaktadırlar. Budizm'de de hatırı sayılır önemli değişiklikler oldu. Onu bir devlet dini yapma girişimleri verimli olmadı. Çünkü Budizmi kendilerine ideolojik temel yapabilecek büyük köleci devletler istikrarsız durumdaydılar. Budizmin yayıldığı yerler özellikle kentler oldu. Kırsal kesim ise eski inançlara bağlı kaldı. Bu inançlarla uzun süre dirsek dirseğe yaşamak zorunda kalan ve siyasal parçalanışa yardım eden Budizm ağır ağır değişti. Selamet yolunu gösteren bir kişi olan Buda, Mahayana'da bir tanrı olup çıktı ve görkemli tapınaklar yükseltildi adına. Ve yeni kavramlara başvurulmaya başlandı. Cennet ve cehennemin yanı sıra şaşalı ayinler ve törenler ortaya çıktı. Budizmin Hint'te yayılışı Kuşanlar Devri ile son bulur. Guptalar devrinde ise rolü azalmıştır. Brahmanizm'den hatta bir ölçüde Budizm'den yığınla ögeyi içine alan yerel kültler feodal parçalanışa daha çok direndiler. Budizmin ayağını kaydıran bu kültler oldular. Genel olarak Hinduizm adıyla anılan ve Hint'te bugün de en yaygın durumdaki din işte bu kültlerden doğmuştur. Kastlar. İsa'dan sonra ilk yüzyıllar boyunca kastlar rejimi ağır ağır oluşuyor. Nedir kast? Kastlar iktisadi ve sosyal yaşamda örf ve hukukça yeri belirlenmiş birbirlerine mutlak olarak kapalı sosyal gruplar. Şu ya da bu kasttan oluş doğuştandı. Varnalar sosyal eşitsizliğin artması sonucu ortaya çıkarken kastlar iş bölümünden doğdu. Sosyal iş bölümü en ilkel biçiminde bile her biri kendi uğraş alanında hapsolmuş birbirinden ayrı gruplar çıkarmıştı ortaya. Tarımda ortakçı köy topluluğu varlığını sürdürdüğünden ve kabile ideolojisinin güçlü kalıntıları da devam ettiğinden bu gruplar topluluğun örgüt ve ideolojisinden yararlanarak durumlarını sağlamlaştırabilirlerdi ancak. Bu sosyal grupların adından bile anlaşılıyor bu. Jati, kabile demek. Portekizce kast kelimesi bunun pek doğru bir çevirisidir. Çeşitli kastların üyeleri aralarında evleniyorlardı. Her kast ilki olarak belli bir meslekle uğraşıyordu ve başka kastın mesleğine karışmıyordu. Kastın kendine özgü bir iç örgütü de vardı. Üyeleri karşılıklı bir dayanışma içindeydiler.
ayini hep birlikte yapıyor, çalışmanın gidişini hep birlikte düzenliyor, çeşitli kasların üyeleri arasında yerleşmiş ilişki kurallarına uyuyorlardı. Kaslar, emekçi halkı yani vaisyaları ve çudraları gruplandıran varnaların bağrında biçimlendiler önce. Kşatriyalar daha da özel olarak Brahmanlar arasında tamı tamına gelişemediler. Vaisyalar varnası, üyeleri toprağa işleyen ya da bağımsız ve uzman emekçiler olarak devlete ve köleci soylulara hizmet eden kasları içine alıyordu. Tarımcı kaslarla kentlerde ikinci planda gelen meslekleri yürütenlerin kasları çudralar varnasındandı. Geri kalmış ve tarım bakımından az verimli bölgelere itilmiş kabileler daha ileri bir iktisadi aşamaya geçmek olanağını yitiriyorlardı. Avcılık, orman işleri gibi işlerle uğraşmaya mahkum edilmişlerdi. Kentlere ya da köylere yerleştiklerinde ise çöpçülük, mezarcılık ve cellatlık gibi uzmanlık istemeyen ve hor görülen işlerde kullanılıyorlardı. Dokunulmazlar diye adlandırılırlardı onlar. Ve öteki kastlardan hiç kimse onlarla ilişkide bulunmazdı. Bu dokunulmazlara beylerin topraklarına yerleştikleri eski köleler de katılıyordu belki. Ancak gerçek olan şu ki, emekçileri birbirinden alabildiğince soyutlamada yararları bulunan sömürücü sınıflar kast farklılıklarını savunuyor. Özellikle en yoksul, en çok sömürülenler yani dokunulmazlar söz konusu olduğunda daha da dikkat kesiliyorlardı bu ayrılıklara. 3. Eski Hint Uygarlığı. Eski Hint uygarlığı, iktisadi ve sosyal yapısı, dinsel inançları, düşün ve sanat yaşamı bakımından özgün bir uygarlıktır. 5. kaset 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.